Sevgili podcast dinleyicilerim, merhabalar. Bu hafta size siyasetten uzak bir konuyla beraberim. İnsanın yaratılışından beri hep onunla birlikte olan bir sorunsaldan, mutluluk sorunsalından biraz bahsetmek istiyorum. Mutluluk bir takıntı olarak insanoğlunda neden var? Neden onunla olmak zorunda hissettiğimizi bir anlamda irdelemek istiyorum. Bu bir ödev mi? Veyahut da mutlu olduğumuzda gerçekten mutlu muyuz? Yoksa mutluluk illüzyonunda mı yaşıyoruz? Gerçekten hep mutsuz muyuz? Ve gerçek mutluluk anlamında, felsefi anlamda mutluluk nedir? Nasıl ulaşılabiliri sizle paylaşmak istiyorum. Ve direkt soruyla başlıyorum. Sen mutlu musun? Hava kapalı, rüzgarla birlikte pis bir yağmur yağıyordu. Taksi şoförü hayatından bıkmış, mutsuz olduğu her halinden belli bir şekilde aracını sürerken, bir de bu karanlık ve yağmur eksikti hayatımızda deyivermişti. Oysa ki yağmur mutluluğun ta kendisiydi. Yağmur kuraklığın ilacıydı. Yağmur koca şehrin devasa nüfusunun su derdine devaydı. Yağmur tüm canlılar kadar bitkiler ve ağaçlar için de yaşam iksiriydi. Su hayatın ta kendisiydi zira. Bundan sonra daha büyük bir mutluluk hissiyatı olabilir miydi? Lakin mutsuzluk işte. Güneşin kendisinin geçici bir süre saklamasından bile mutsuzluk devşirecek duruma gelmiştik. Aslında güneş varken de mutsuz insanlar doluydu etrafımız. Dün mutsuzduk. Bugün mutsuzuz, yarın da mucize olmazsa yine mutluluk peşinde koşmaya devam edecektik. Zira mutlu hissetmeyi temel bir zorunluluk ve yerine getirilmesi elzem olan bir ödev olarak görüyorduk. Peki nasıl bir şeydi bu mutluluk yahu? İnsanoğlunun mutluluk arayışı antik çağdan günümüze dek sonuna ulaşılması zor, en gizemli yollarından birinde sürüyor yüzyıllardır. Ancak bu yolda önemli bir kırılma yaşadı dünya insanı. Genel anlamda mutlulukta eskiden temel mesele iyi insan olmakken günümüzde iyi hissetmek olmuş durumda. Antik ve Helenistik çağlar ile Stoacıların döneminde insanın doğanın kanunlarına riayet ettiği takdirde fiziki arzuların onu ele geçiremeyeceğine inanılmış ve dolayısıyla mutlu olmanın yolunun arzuların ve hazların karşılanmasından öte doğayla uyumlu bir şekilde erdemli bir insan olunmasından geçtiğine inanılırdı. Stoacılar şöyle der, mutluluk ve özgürlük bir tek ilkenin açık seçik anlaşılmasıyla başlar. Bazı şeyleri kontrol edebiliriz. Bazı şeyleri kontrol edemeyiz. Zira doğanın kendisine özgü kanunları vardı. Platon ise doğaya teslimiyeti şöyle dile getirecekti. Bir ölümlü hayatta her şeyin gönlünün dilediği gibi olmasını bekleyemez. Orta çağda ise insanoğlunun merkezine yerleşen din ve tanrı olgusu insanın mutluluğunun da, mutsuzluğunun da Tanrı'dan geldiğini iddia etti. Her şeyde olduğu gibi mutluluk da sadece Tanrı'nın takdiriydi. Onu kimse hak etmediği gibi herkes de erişemezdi. Ancak asıl mutluluk Tanrı'nın emirlerini yerine getiren için öte dünyada var olacaktı. Aydınlanma çağı ile mutluluk kavramı ve arayışında büyük bir değişim olur. Ve artık insan kendi aklıyla kendi mutsuzluğuna erişebileceğini düşünmeye başlar. Rönesans ile birlikte mutsuzluğun temel kaynağı olarak ileri sürülen ilk günahtan kurtulunması fikri benimsenir ve hayatın bir kefaret veya çile olmadığı düşünülmeye başlanır. Mutluluk da artık Tanrı'dan gelecek bir lütuf değil de insanın kendi aklıyla ulaşacağı bir hedef olarak kabul edilir. Zira mutluluk eşit doğan her bir insanın aramaya ve hissetmeye hakkı olduğu bir duyguydu. Mutluluk Tanrı'nın bir hediyesi veya doğanın yarattığı tarihin insana verdiği bir ödül değil de tam tersine bizzat insanın aklının erişmeye çalışacağı ve hayatın tüm insanlara bahşettiği bir ödüldü. Modern zamanlarda ise mutluluk anlayışı kapitalizmin yeryüzüne hakim olmasıyla birlikte başka büyük bir değişime uğrar ve mutluluğun insanın fiziki ihtiyaçlarını karşıladığı oranda gerçekleşeceği, diğer bir deyişle tüketim ve ekonomik gelişmeyle mutluluğa erişileceği inancı yerleşir. Oysa bu dönemde de görünmez bir sorun vardır. Diğer çağlarda olduğu gibi insanoğlu hala mutlu değildir zira. Ünlü çağdaş düşünür, geçtiğimiz çok kısa bir dönemde vefat etmişti. Zygmunt Bauman şöyle demiş bu bağlamda. Kapitalist sistemin tüketim anlayışında insanın para harcadıkça ve tükettikçe mutlu olduğu illüzyonu yaratıldı der. Ve hani öyle de görüyoruz etrafında. Tükettikçe bir doyumsuzluk devam ediyor. Sonuç olarak tükettikçe mutlu olduğumuzu iddia edenler pek de doğruyu söylemiyorlar bence. Bu dönemde yani modern çağlarda insanın beynine ve yüreğine modern pazarlama araçları ve taktikleriyle adeta neon ışıklar altında sürekli bir fiziki ihtiyaçlar hatırlatılır ve tüketim dayatılır. Oysa sistem tüketim ihtiyacı tatmin edilemeyecek bir ihtiyaç modeli sunmakta. İnsan tükettikçe mutlu olmuyor. Tersine daha fazla tüketme ve sahip olma duygusu peşinde mutsuzluğunu da yaşıyor. Bauman haklı olarak ne için ve kimin için tüketiyoruz? Kendimizi geçici bir tatmine ulaştırmak için mi? Yoksa ötekilerden bir adım öteye gitmek için mi? Diye soruyor. 1986'da Amerika Başkanlık Seçim Kampanyası'nda Robert Kennedy ezberleri bozan konuşmasında mealen ve özetle şöyle diyor demişti. Gayri safi milli hasıla ne kadar yüksekse o kadar mutlu olduğumuzu sananlar yanılıyor. Zira gayri safi milli hasıla hesaplamasına mesela tütün reklamları veya yaralıları toplamak için kullanılan ambulanslar hesaba katılır. Evlerimizi korumak için kurduğumuz maliyetli güvenlik sistemleri ve buna rağmen evlerinize giren hırsızları tıktığımız cezaevlerinin maliyetleri de kayda geçirilir. Ürettiğimiz bombaların, silahların hesabı da vardır. Öte yandan eğitimimizin kalitesini, şiirimizin güzelliğini ve evliliklerimizin kudreti ölçülmez bu hesaplamalarda. Cesaretimiz, aklımız ve kültürümüz de dikkate alınmaz. Ülkemize duyduğumuz bağlılığımız da yoktur bu hesaplamada. Kısaca gayri safi milli hasıla yaşama cefasını değerli kılan şeyler dışında her şeyi ölçer. Kennedy kısaca maddi zenginin mutlulukla orantılı olmadığını söylemeye çalışmıştı. Haklı olup olmadığını maddi olarak yükseklerde uçanlara sormak lazım. Acaba gerçekten onlar mutlular mı? Yoksa Instagram'da görüldüğü üzere mutsuzların sözde mutluluk illüzyonunda mı yaşıyorlar? Mutluluk sorunsalında en radikal öneriyi ünlü düşünür Friedrich Nietzsche yapar. Tarihin en devrimci düşünürüne göre modern insan mutluluğu hedonizmde aramakta ve bu tutku onu dekadansa götürmektedir. Hedonizmin içinde uzun, sağlıklı ama giderek anlamsızlaşan hayat insanı büyük mutsuzluğa iter. Oysa ki gerçek mutluluk haz kültürüyle değil, zihinsel bir ideale ulaşmayla mümkün olabilecektir. Nietzsche'ye göre bu ideal durum insanın bildik ahlak normlarının ürettiği tüm dekadan yani çökmüş, çürümüş geçmişinden kurtulup onu yeni bir hayat tarzına geçirecek olan üst insan, o kendisi Übermensch der, üst insan seviyesine ulaşmasıyla mümkün olacak. Bu ideal sadece entelektüel kabullenmeli değil, mücadele, savaşma ve üstesinden gelmeyle gerçekleşebilecektir. Ve böylelikle insan Nietzsche'nin çok sevdiği her anlamda güçlü insan modeline ulaşacaktır. Burada insan hazzı da acıyı da varoluşun ayrılmaz ikilisi olarak kabullenip gerçek bir ideal mutluluğa erişecek. İnsan artık neden daha fazla mutlu değilim sorusu yerine neden daha güçlü değilim sormaya başlayacaktır. Güçlülük burada karakter güçlülüğünü, fiziki güçlülükten bahsetmiyor, karakter güçlülüğünden bahsediyor. Artık insanın köle ahlakından, dekadan kültürden sıyrılıp sürüden de ayrılarak artık kendi olma durumudur söz konusu olan bu üst insan ideal durumu Nietzsche'ye göre. Sonuç olarak düşünürümüz, insanın özgürlüğünü ve özgün varoluşunu kısıtlayan bütün engelleri aşabilecek olan büyük bir güce ve mücadele ruhuna sahip olanların mutluluğa erişebileceğini söyler. Nietzsche'nin ideal mutlu insan konumuna gelinmesi bir idealden öteye gitmeyebilir. Ama bu yolda atılacak her adım mutsuzluk sarmalından kurtarabilecektir insanı. Marcus Aurelius'un yüzyıllar önce söylediğini aklımıza tutalım bu arada. Ne demiş? Mutlu bir yaşamın sırrı tutkularınızı dizginlemek, aklınızı ise dört nala koşturmaktır. Tekrarlıyorum. Mutlu bir yaşamın sırrı tutkularınızı dizginlemek, aklınızı ise dört nala koşturmaktır demiş Marcus Aurelius. Peki son olarak tekrar size sorayım. Ya siz mutlu musunuz?